Ayrım 21. Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 222. Ertesi sabah uyandığında Mona'nın gitmiş olduğunu görünce şaşırdı. Normalde uykusu hafifti ama onun kalkıp gittiğini duymamıştı. Mutfak masasının üstünde bir not vardı. Eve geldiğin zaman beni burada bulduğun için özür dilerim. Hepsi bu kadardı. Asıl affedilmek istediği şeyle ilgili tek sözcük yoktu. Evlilikleri boyunca kim bilir kaç kez benzer notlar bıraktığı geldi aklına. Wallander'e karşı davranışlarından dolayı özür dileyen. Sayısı sayamayacağı ve saymak istemediği kadar çoktu. Kahve içti, Jussie'yi doyurdu ve sonra Linda'yı arayıp Mona'nın ziyaretinden bahsedip etmemeyi düşündü. Ama hepsinden önce asıl yapmak istediği şey, Uytterberg'le konuşmak olduğu için bunun şimdi beklemesi gerekecekti. Kuzeyden soğuk bir rüzgarın estiği serin bir sabahtı. Şu an için havanın yazlık hali kalmamış gibiydi. Komşunun koyunları çitsiz arazide dolanıyor, gökyüzünde birkaç kuğu doğuya doğru göç ediyordu. Wallander ofisinin numarasını çevirip Uytterberg'i aradı. Adam hemen cevap vermişti.
''Beni aradığınızı duydum. Von Enkeler'i buldunuz mu?''
''Hayır. Sizin tarafta işler nasıl gidiyor?''
''Kayda değer bir şey olmadı.''
''Hiçbir şey mi?''
''Hayır. Sizin bildirmek istediğiniz bir şeyler var mı?'' Wallander Uytterberg'e Bokü'ye yaptığı ziyaretten ve bulduğu o ilginç silindirden bahsetmeyi planlamıştı. Ama son anda fikrini değiştirdi. Nedenini bilmiyordu. Uytterberg'e elbette güvenebilirdi aslında.
Pek bir şey yok.
Yeniden ararım.
Kısa ve bir sonuç çıkmayan bu görüşme sona erince Wallander arabasına atlayıp polis merkezine gitti. Bütün gününü tanık olarak çağrıldığı bunaltıcı bir saldırı davası ile ilgili çalışmayla geçirmesi gerekiyordu. Davada herkes birbirini suçlamaktaydı ve yaklaşık iki haftadır komada olan kurban olayı hatırlamıyordu. Wallander olay yerine ilk gelen dedektiflerden biriydi. Bu yüzden mahkemede ifade vermesi gerekiyordu. Oysa olayın detaylarını hatırlamakta büyük güçlük çekiyordu. Hatta kendi hazırladığı rapor bile yabancı geliyordu gözüne. Birden odasının kapısında Linda belirdi. Saat öğle olmak üzereydi.
''Beklenmedik bir ziyaretçin olduğunu duydum.'' dedi kızı.
Wallander önünde açık duran dosyaları bir yana itip kızına baktı. Kızının yüzü artık eskisi kadar şiş değildi. Hatta birkaç kilo bile vermiş olabilirdi.
Mona kapını tıklattı anlaşılan, öyle mi diye sordu kızına.
Malmö'den aradı. Bana ona kötü davrandığından şikayet etti.
Wallander hayretle itiraz etti. Nasıl yani?
Hasta olduğu halde onu içeri isteksizce davet ettiğini söyledi. Sonra ona yiyecek bir şey ikram etmemişsin ve onu yatak odasına kilitlemişsin.
Bunların hiçbiri doğru değil. Kaltak yalan söylüyor.
Annem için böyle konuşma dedi Linda yüzünü karartarak.
Ama yalan söylüyor. İster hoşuna gitsin ister gitmesin.
Onu hoş karşıladım, içeri aldım, gözyaşlarını kuruladım. Hatta onun için temiz çarşaflar serip yatak bile yaptım.
En azından yeni birlikte olduğu adam hakkında yalan söylemiyordu. Onunla tanıştım. Psikopatlar ne kadar çekici olursa adam da o kadar çekiciydi. Yanlış erkeği seçmekte annemin özel bir yeteneği var.
Teşekkürler.
Seni kastetmiyorum tabii ama o manyak golfçü de şu ankinden iyi değildi.
Asıl soru şu, ben ne yapabilirim?
Linda cevap vermeden önce bir süre düşündü. Sol elinin işaret parmağı da burnunu sıvazladı. Tıpkı büyük babasının yaptığı gibi diye düşündü Wallander. Buna daha önce hiç dikkat etmemişti. Bir kahkaha patlattı. Linda şaşırarak babasına baktı. Wallander açıklayınca bu sefer gülme sırası ona gelmişti.
Clara arabada dedi. Şu annem konusunu kısacık konuşmaya gelmiştim. Daha sonra devam ederiz.
''Bebeği arabada yalnız mı bıraktın?''
Wallander kızmıştı. ''Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin?''
''Bir kız arkadaşımla beraberim. Arabada Clara'ya bakıyor. Onu tek başına bırakabileceğimi nasıl düşünebilirsin?''
kapıya gelip durdu. "Sanırım annemin yardımımıza ihtiyacı var," dedi. "Ben her zaman buradayım," dedi Wallander. "Ama misafirliğe geldiği zamanlar ayık olmasını tercih ederim. Ayrıca bir de gelmeden önce aramalı."
"Sen her zaman ayık mısın? Birini ziyaret etmeden önce hep arar mısın? Hiç hasta olmadın mı?"
Kızı cevap beklemeyip koridorda gözden kayboldu. Öğüt Terbek aradığında Wallander yeniden raporunu okumaya başlamıştı.
"Birkaç günlüğüne izne çıkıyorum," dedi adam. "Size söylemeyi unutmuştum."
"İlginç bir yerlere mi gidiyorsunuz?" "Westeros'un dışında göl kenarında nefis bir yerde eski bir kulübede kalacağım. Ama size Fon Enkeler'le ilgili birkaç düşüncemden söz etmek istiyorum. Birkaç dakika önce konuştuğumuz sırada kaba davranıp biraz kısa kestim."
"Dinliyorum."
"Şöyle ifade edeyim. Onların kayboluşuyla ilgili benim iki varsayımım var ve iş arkadaşlarım da bana hak veriyorlar. Bakalım siz de aynı şekilde düşünüyor musunuz? Bir olasılık bu kayboluşlarını önceden beraber planlamış olmaları ama bir nedenden dolayı farklı zamanlarda ortadan yok olmaya karar verdiler. Bunun çeşitli açıklamaları olabilir. Örneğin kimliklerini değiştirmek istedilerse Håkan von Enke bilinmeyen bir yere önden gidip orayı karısının gelişine hazırlamak istemiş olabilir. İncil'den bir örneklemeyle onu yolda palmiye yaprakları ve güllerle karşılamak için. Ama başka sebepler de olabilir tabii. Aslında akla yatkın sadece tek bir olasılık var. O da bir tür saldırıya uğramış olmaları ihtimali. Başka bir deyişle öldüler. Neden bir şiddet olayına maruz kaldıklarına bir sebep bulmak zor. Ve eğer böyleyse neden farklı zamanlarda olsun? Ama bu iki alternatifin dışında hiçbir fikrimiz yok. Sadece kapkara bir boşluk.
Sanırım ben de sizinle aynı sonuca varırdım.
Kayıp kişilerle ilgili konularda uzman bazı kişilerle görüştüm ve bu olaya nasıl yaklaşmamız gerektiği konusu basit ve tek bir yol var aslında.
Onları bulmak demek istiyorsunuz.
Ya da en azından neden bulamadığımızı anlamak.
Hiç yeni gelişmeler oldu mu?
Hiç olmadı. Ama bir kişi var ki onu da artık düşünmek zorundayız.
Oğullarını mı kastediyorsunuz?
Evet, bu konuyu görmezden gelemeyiz. Eğer kendi kayboluşlarından kendileri sorumlularsa, o zaman neden oğullarını böylesi korkunç bir şeyi yaşamaya maruz bıraktılar? En hafif tanımlamayla bu insanlık dışı bir şey. Oysa bizim gözlemimize göre zalim insanlar değillerdi. Bunu siz kendiniz de biliyorsunuz, onlarla tanışmıştınız. Håkan von Enke hakkında bulduklarımız bize onun beğenilen bir kıdemli subay, alçak gönüllü, akıllı, adil ve her durumda sinirlerine hakim biri olduğunu gösteriyor. Hakkında duyduğumuz en kötü şey ara sıra sabırsız olabildiğiymiş. Ama hangimiz değiliz bazen? Bir öğretmen olarak Louis de öğrencileri tarafından çok sevilirmiş. Sadece birkaç kişi çok az konuşan biri olduğunu söyledi. Ama sürekli konuşmaktan sakınmanın da şüphe uyandıracak bir yanı yok. İnsanın ara sıra dinlemesi de gerek. Her neyse, iki hayat yaşıyor olmaları fikri fazla olası görünmüyor. Europol'deki uzmanlara bile başvurduk. Paris'ten Mademoiselle Germain adında bir Fransız kadın polisle birkaç telefon görüşmesi yaptım. Bana çok mantıklı şeyler söyledi. Olaya çok farklı bir yönden yaklaşmamız gerektiği konusundaki görüşlerime o da hak veriyor.
Wallander adamın lafı nereye getirmeye çalıştığını biliyordu. Hans'ın oynamış olabileceği rolü mü kastediyorsunuz?
Kesinlikle. Eğer ortada söz konusu olan büyük bir servetse bu bize yol gösterebilir. Ama böyle bir servet yok. Enkelerin topu topu 1 milyon kronları varmış. Bir de apartman dairesi. Herhalde o da 7-8 milyon yapar. Tabii sıradan bir insan için bunun çok fazla bir para olduğunu iddia edebilirsiniz. Ama günümüz şartlarında borcu olmayan ve bahsettiği malları olan kişi için durumu iyi denir, zengin denmez.
Hans ile konuştunuz mu?
Bir hafta önce finansal düzenleyici kurulla bir toplantı için Stockholm'deydi. İnisiyatif kullanıp arayan oydu, biraz konuştuk.
Çok endişeli göründüğünü ve neler olduğunu bir türlü anlamadığını fark ettim. Ayrıca oldukça iyi bir maaşı var.
Yani durum bu, öyle mi?
Elimizin çok güçlü olmadığı kesin ama deşmeye devam edeceğiz. Her ne kadar zemin oldukça sert görünse bile.
Üytterbeck birden alıcıyı kendinden uzaklaştırdı. Wallander onun geri planda küfrettiğini duyabiliyordu. Neden sonra adam telefonun aizesini yeniden eline aldı.
İki gün sonra gidiyorum dedi Üytterbeck ama acil bir şey olursa beni her zaman arayabilirsiniz.
Sadece çok önemli bir şey çıkarsa ararım dedi Wallander ve telefonu kapattı.
Bu telefon görüşmesinden sonra Wallander merkezin dışına bir bankta biraz oturmak için çıktı. Üytterberg'in söylediklerini etraflıca düşündü. Orada uzun bir süre kaldı. Mona'nın ani ziyareti kendisini yormuştu. İşler olmasını istediği gibi gitmiyordu. Onun çıka gelip yepyeni taleplerle hayatını altüst etmesini istemiyordu. Kadın bir daha kapısında belirirse bunu ona iyice anlatması ve Linda'yı da yanına alması gerekecekti. Mona'ya yardım etmeye hazırdı, bu problem değildi ama geçmiş geçmişti ve artık bitmişti.
Wallander yokuş aşağı yürüyüp hastanenin karşısındaki sosisçinin yanına gitti. Tepsisinden bir topak patates püresi yere düştü ve küçük bir karga onu kapmak için anında dalışa geçti. Birden sanki bir şey unutmuş gibi geldi kendisine. Eliyle yoklayıp beylik tabancasını aradı. Veya başka bir şey unutmuş olabilir miydi? Sosisçiye kadar arabasıyla mı gelmişti? Yoksa merkezden buraya yürümüş müydü? Emin değildi.
Yarısını yediği sosisle patates püresini çöp tenekesine attı. Çevresine bir daha bakındı. Arabası yoktu. Ağır ağır yokuşu tekrardan tırmanmaya başladı. Yolun yarısında hafızası yerine geldi. Soğuk ter döktü. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Doktoru arama işini artık daha fazla erteleyemezdi. Kısa süre içinde bu üçüncü kez başına geliyordu ve kafasının içinde neler olup bittiğini bilmek istiyordu. Görevinin başına dönünce doktorunu aradı. Kendisine yaz gün dönümünün hemen sonrasına bir randevu verildi. Alıcıyı yerine bırakınca tabancasının olması gerektiği yerde kilit altında olup olmadığına baktı. Günün geri kalanını çıkacağı mahkeme için hazırlanmakla geçirdi. Son dosyayı hazırlayıp kapattığında saat 6 olmuştu. Onları misafir sandalyesinin üstüne fırlattı. Ayağa kalktı, ceketini alırken aklına bir şey geldi. Durup dururken bunu neden düşündüğünü bilmiyordu. Von Enke gizli günlüğü Sinye'yi en son ziyaret edişinde neden yanında götürmemişti? Wallander buna sadece iki açıklama düşünebiliyordu. Ya geri geleceğini düşünüyordu ya da geri dönüşünü imkansız kılacak bir şey meydana gelmişti. Yeniden masasına geçip oturdu ve Nicholas Gordon'in numarasını aradı. Telefona kulağa hoş gelen sesiyle yabancı aksanlı kadın cevap vermişti. Sinye'nin iyi olup olmadığını sormak için aramıştım dedi.
İçinde çok az değişikliğin olduğu bir dünyada yaşıyor. Hepimizi etkileyen o şeyden başka bir değişiklik yok. Yani yaşlanmak.
Babası ziyaretine herhalde gelmedi, öyle değil mi?
Ben kayıp olduğunu sanıyordum, geri döndü mü?
Hayır, ben sadece öylesine merak etmiştim.
Dün amcası ziyaretine geldi. Benim izin günümdü ama ziyaretçileri kaydettiğimiz defterde girişini gördüm.
Wallander nefesini tuttu. Bir amca mı?
Adını Gustav von Enke olarak yazdırmış. Öğleden sonra gelmiş ve yaklaşık bir saat kalmış.
Bundan kesinlikle emin misiniz?
Neden böyle bir şey uydurayım ki?
Hayır, tabii ki dediğiniz gibi neden böyle bir şey uyduracaksınız ki? Eğer bu amca Sinye'yi yeniden ziyarete gelirse beni arar mısınız lütfen?
Kadın birden endişelenmişti.
Yolunda olmayan bir şey mi var?
Hayır hayır, kesinlikle değil. Ayırdığınız zaman için teşekkür ederim.
Wallander alıcıyı yerine bıraktı ama yerinden kalkmadı. Yanılmıyordu, bundan emindi. Von Enke'nin aile ağacını baştan aşağı incelemişti ve ortada bir amca olmadığından adı gibi emindi. Sinye'yi ziyaret eden adam her kimse ismini ve akrabalığı uydurmuştu.
Wallander arabasına binip eve döndü. Daha önce içine dolan endişe duygusu şimdi iyice ayyuka çıkmıştı.
18. Kısım. Ertesi sabah Wallander'in ateşi vardı ve boğazı ağrıyordu. Kendisine öyle geldiğine kendine inandırmaya çalıştı. Ama sonunda gidip bir termometre aldı. Ateşi 38,5'tu. Polis merkezini arayıp onlara hasta olduğunu söyledi. Günün çoğunu ya yatakta ya da mutfakta, kütüphaneden aldı ve hala okumadığı kitaplarla baş başa geçirdi. Gece Sinye ile ilgili bir rüya görmüştü. Rüyasında Nicholas Gordon'a gitmişti ve onun yatağında kıvrılmış yatan kişinin bir başkası olduğunu görmüştü. O da karanlıktı, ışığı açmaya çalışmış ama başaramamıştı. Cep telefonunu fener gibi kullanmış ve onun donuk mavi trak ışığında yatakta yatanın Louis olduğunu anlamıştı. Kızının tıpatıp kopyasıydı. Wallander birden çok korkmuş ve odadan çıkmaya çalışırken kapının kilitli olduğunu görmüştü. Rüyanın burasında uyanmıştı. Saat sabahın 4'üydü ve hava çoktan aydınlanmıştı. Boğazının ağrıdığını hissediyordu. Sıcaklamıştı ama yeniden uykuya daldı. Sonunda uyandığında gördüğü rüyayı yorumlamak istedi ama bir sonuç elde edemedi. Söz konusu Hokan ile Louis von Enke'nin kayboluşu olunca her şey bir başka şeyin kılıfı halindeydi. Wallander yataktan çıktı, boynuna bir havlu sardı ve internetten Gustav von Enke ismine baktı. Böyle biri yoktu. Saat 8 olunca ertesi gün tatile çıkacak olan Yütterberg'i aradı. O da tatsız geçeceğini düşündüğü bir sorgulama işi için dışarı çıkmak üzereydi. Adamın biri tanıştığı bir başka kadınla yaşamak için karısı ve iki çocuğunu öldürmeye çalışmıştı. İyi de çocukları neden öldürmek istemiş ki diye merak etti Wallander. Tıpkı bir Yunan trajedisi gibi. Wallander 2000 yıl önce yazılmış tragedyalarla fazla ilgilenmezdi. Bir keresinde Linda onu Malmö'de sahneye konan Medea'yı izlemeye götürmüştü. Seyrederken çok zevk almıştı ama yine de kendisini düzenli bir tiyatro izleyicisi haline getirecek kadar değildi bu. Son gittiği oyunda ilgisini daha fazla arttıramamıştı. Yütterberg'e Nicholas Gordon'ı önceki gün telefon arayışından bahsetti. ''Emin misiniz?'' ''Evet'' dedi Wallander. ''Amcam amca yok. İngiltere'de bir kuzeni var ama hepsi o kadar.''
''Gerçekten de tuhaf görünüyor.''
''Yola çıkacağınızı biliyorum ama belki birini Nicholas Gordon'a yollayıp o adamın bir eşkalini almaya çalışırsınız.''
''Rebecca Anderson adında çok iyi bir polisim var.'' dedi. ''Çok genç olmasına karşın bu tip görevlerde muhteşem işler çıkarır. Onunla konuşurum.''
Yütterberg ona bir soru daha sorduğunda Wallander görüşmeyi sonlandırmak üzereydi.
''Sizin de benim gibi yapmak istediğiniz oluyor mu?'' diye sordu. ''Boğazımıza kadar battığımız bu pislikten uzaklaşmak ve her şeyi bırakıp gitmek için neredeyse çaresizce bir istek.''
''Oluyor.
Bütün bunlara nasıl dayanıyorsunuz?''
''Bilmiyorum. Herhalde sorumluluk duygusundan olmalı. Bir zamanlar bir akıl ocağım vardı. Rüytberg adında yaşlı bir dedektif. O hep böyle söylerdi. Sorumluluk duygusu başka bir şey değil.''
Rebecca Anderson saat 2 sularında Nicholas Gordon'dan arıyordu.
''Sanırım bilgileri bir an önce istiyormuşsunuz.'' dedi. ''Şu anda kurumun bahçesinde bir bankta oturuyorum. Hava çok güzel. Hazırda bir kaleminiz var mı?''
''Evet, yazmaya hazırım.''
50 yaşlarında bir adammış, takım elbiseli ve kravatlı, düzgün giyimliymiş, çok cana yakınmış. Saçları dalgalı ve açık renk, gözleri mavi. Standart İsveççe olarak tanımladığımız dille konuşuyormuş. Başka bir deyişle belli bir aksanı yok ve kesinlikle yabancı aksan izi de taşımıyor. Daha önce buraya hiç gelmemiş olduğu çok belliymiş. Hastanın kaldığı odayı ona göstermek zorunda kalmışlar ama o sırada kimse bunu fazla önemsememiş.
Neler söylemiş?
Pek bir şey değil gerçekten. Sadece davranışları cana yakınmış.
Ya o da?
Personelden iki kişiye sordum ayrı ayrı odayı kontrol etmelerini ve yerinden alınmış bir şey görüp görmediklerini. Hiçbir değişiklik bulamadılar. Bundan kesinlikle eminler.
Öyleyse bile orada tam bir saat mi kalmış?
Bu çok belli değil. Farklı söylemler var. Ziyaretçi kabul kayıtlarını deftere işleme konusunda çok titiz olmadıkları belli. Ben en az bir saat buradaymış derim. En fazla 1,5 saat.
Sonra ne olmuş?
Gitmiş.
Oraya nasıl gelmiş?
Arabayla sanırım ama arabayı gören yok. Zaten gidişini gören de yok.
Wallander hepsini en baştan düşündü ama soracak sorusu artık yoktu. O nedenle kadına yardımları için teşekkür etti. Pencereden bakınca sarı posta minibüsünün uzaklaştığını gördü. Üstünde robe de chambre ve ayağında tahta sabolarla dışarı çıktı. Gelen Üstad'dan postalanmış tek bir mektuptu. Gönderen Robert Ocker Blom adında biriydi. İsim çok yabancı gelmiyordu ama Wallander adamı nereden tanıdığını çıkaramadı. Mutfak masasına geçip oturdu ve zarfı açtı. İçinden bir adamla iki genç kadının resmi olan bir fotoğraf çıktı. Wallander adamı görünce kim olduğunu hemen anlamıştı. 15 yıl kadar önceki acı bir anıyı tekrar hatırlamıştı. 1990'ların başında Robert Ocker Bloom'un karısı kötü bir şekilde öldürülmüştü. Güney Afrika'da meydana gelen çok ilginç olaylarla ve Nelson Mandela'ya suikast girişimiyle bağlantısı olan bir olaydı. Fotoğrafı çevirdi ve arkasında yazan yazıyı okudu. Varlığımızın bir hatırlatması, hayatımızın en zor dönemlerinde verdiğiniz bütün destek için teşekkür ederiz. Tam da ihtiyacım olan şey işte diye düşündü Wallander. Her şeye rağmen birçok insan için bir değerimizin olduğunun ispatı. Fotoğrafı duvara raptiyeledi. Ertesi gün yaz gün dönümü gecesiydi. Kendini çok iyi hissetmediği halde alışverişe çıkmaya karar verdi. Kalabalık süpermarketleri sevmezdi. Aslında alışverişi sevmezdi. Ama bu özel gecede masasını geleneklere uygun lezzette yiyeceklerle donatmaya karar verdi. Önceden iyi ki düşünmüş ve alkollü içecekleri çoktan alıp bir kenara koymuştu. Alışveriş listesini hazırladı ve dışarı çıktı. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 233.